8. dizin, sayfa 197. 2. bölüm. 17. kısım, sayfa 199. Fotoğraf. FBI'ın 6 yıl önce maskesini düşürme denemesinden beri Dexter yüz yüze görüşmelere gerek olmadığına karar vermişti. Bunun yerine bulunduğu yeri ve kimliğini maskelemek için çeşitli savunmalara başvurdu. Bunlardan biri New York'ta tek yatak odalı küçük bir daireydi ama bu onu bir tanıyanın çıkabileceği Bronx'ta değildi. Daireyi mobilyalı kiraladı, kirayı üçer aylık ve gayet düzenli olarak ödedi. Daima nakit olarak. Bu anlaşma resmi makamların dikkatini çekmediği gibi dairede kaldığı zamanlar kendisi de ilgi uyandırmıyordu. Ayrıca cep telefonlarında konuştuğun sırada öde tipindeki sim kartları kullanıyordu. Bu kartları toplu halde eyalet dışından satın alıyor, bir iki kez kullandıktan sonra da Doğu Nehri'nin sularına terk ediyordu. Bir telefon konuşmasını dinleme ve kaynağını saptama teknolojisine sahip NSA bile bu kullan ve at kartlarının alıcısını belirleyemediği gibi kartın kullanıcısı hareket halinde olduğunda konuşmayı kısa kestiğinden polisi telefonun edildiği yere yönlendiremiyordu. Böylece teknoloji yetersiz kalıyordu. Bir başka manevrada eski model umumi telefon kulübesiydi. Bir kulübeden aranılan numaraların tabii ki izleri sürülebilir. Ama sayıları milyonları bulduğuna göre belli bir kulübe veya kulübe grubundan şüphelenilmediği takdirde konuşmayı saptamak, konuşanı adaletin aradığı bir adam olarak belirlemek, telefonun edildiği yeri saptamak ve bir polis arabasını oraya zamanında yetiştirmek çok zordur. Son olarak çok yerilen Amerikan postasından yararlandı. Şöyle ki mektuplarını posta kutusu niyetine New York'ta dairesine iki blok uzaktaki masum Koreliler tarafından işletilen bir manava yollattı. Posta ya da manav hedef alınıp gözetlendiği takdirde bu bir koruma olmazdı ama gözetlenmesi için bir neden yoktu. İlanı veren kişiyle cep numarası yoluyla bağlantı kurdu. Bunu tek kullanımlık bir cep telefonuyla yaptı ve bunun için New Jersey'nin işlerine gitti. Stephen Edmund kendini duraksamadan tanıttı ve torununun başına gelenleri 5 cümleyle özetledi. İntikam gönüllüsü ona teşekkür etti ve telefonu kapadı. Birleşik Amerika'da çok sayıda dev gazete küpürü kütüphanesi vardır. En iyi tanınanları ise New York Times'la Washington Post'unkilerle LexisNexis'tir. Dexter bunların üçüncüsünden yararlandı. New York'taki veri tabanını ziyaret etti ve bedelini nakit olarak ödedi. Burada Stephen Edmund'ın kim olduğunu doğrulamak için yeterince bilgi verilmişti. Ayrıca torununun yıllar önce Bosna'da bir öğrenci yardım gönüllüsü olduğu sırada ortadan kayboluşu hakkında Toronto Star kaynaklı iki de makale vardı. Bu başvurucu gerçek görünüyordu. Dexter Kanadalı'ya tekrar telefon etti ve koşullarını sıraladı. Yapılacak harcamaları karşılayacak yüklü bir meblağ, peşin bir ücret ve zil için Amerikan adaletine tesliminde bir ikramiye. Bu ikramiye başarısızlık durumunda ödenmeyecekti. Kanadalı bu hiç karşılaşmadığım ve görünüşe bakılırsa hiç karşılaşmayacağım bir adam için çok büyük bir para. Onu alıp ortadan sır olabilirsiniz dedi. Siz de tekrar Amerikan hükümetinden yardım isteyebilirsiniz. Oraya başvurmuş olduğunuzu zaten tahmin ediyorum. Araya kısa bir sessizlik girdi. Kanadalı tekrar konuştu. Pekala, para nereye yollanacak? Dexter ona Cayman Adaları'nda bir hesap numarası ve New York'ta bir posta adresi verdi. Para havalesi birinci adrese, şimdiye dek yapılmış olan araştırma sonuçları ise ikincisine yollanacak dedi ve telefonu kapadı. Karayipler'deki banka parayı bilgisayar sistemi kapsamındaki bir düzine farklı hesap arasında yer değiştirdikten sonra New York'taki bir bankada mevduat hesabı açacaktı. Bu hesap kendini kusursuz bir Hollanda pasaportuyla tanıtacak olan bir Hollanda vatandaşı adına açılacaktı. 3 gün sonra Brooklyn'deki bir manava dolgun bir zarf içinde bir dosya geldi. Zarfı üstünde adı yazılı olan Bay Armitage aldı. Dosya iz sürücünün önce 1995 sonra da 2001 ilkbaharına ait tüm raporlarının fotokopisini, ayrıca Milan Rayak'ın itirafnamesini içeriyordu. Amerikan istihbarat ajanslarının arşivlerinde bulunan Zoran Zilic'e ait dosyaların hiçbiri Kanadalı'ya gösterilmemişti. Dolayısıyla adam hakkındaki bilgisi yüzeyseldi. Daha kötüsü elde fotoğraf bile yoktu. Dexter yine medya arşivlerine döndü. Zaten arşivler yakın tarih hakkında araştırma yapmak isteyenler için en başta gelen kaynaktır. Dikkati çekip de bir gazetecinin hakkında yazı yazmadığı, bir fotoğrafçının da fotoğrafını çekmediği hiçbir olay ya da insan yoktur. Ama Zoran Zilic az daha başarıyordu. Reklam hastası Zeljko Arkan, Raznatovic'den farklı olarak Ziliç fotoğrafının çekilmesinden nefret ederdi. Her türlü reklamdan kaçmak için elinden geleni yapardı. Bu bakımdan Ebu Nidal diye tanınan Sabri El Banna gibi Filistinli teröristlere benziyordu. Dexter Newsweek'te Bosna Savaşı kadar geriye giden bir tek önemli yazıya rastladı. Konu Sırpların arasındaki sözüm ona komutanlardı. Ama bunların arasında herhalde malzemenin kıtlığından olmalı, Ziliç'i sadece birkaç satırla geçiştirmişlerdi. Bir adamın kokteylde çekilmiş fotoğrafı vardı ama fotoğraf belli ki büyütülmüş olduğundan biraz bulanık ve belirsizdi. İkincisi ergenlik çağındaki bir çocuğun fotoğrafıydı. Belgrad polis dosyalarından geliyordu ve Zemun'un sokak çeteleri günlerine ait olduğu açıktı. Adamlar sokakta yanından geçseler dahi Sırp'ı tanımazlardı. İş sürücü İngiliz Belgrad'daki özel bir dedektiflik bürosundan söz etmişti. Şimdi savaş ve Milosevic sonrasıydı. Ziliç'in doğduğu, büyüdüğü ve ortadan kaybolduğu yer olan Yugoslavya başkenti görünüşe göre araştırmaya başlamak için en uygun yerdi. Dexter New York'tan Viyana'ya, oradan da Belgrad'a uçtu ve Hayat Oteli'ne yerleşti. Harap olmuş şehir kaldığı 10. kat penceresinin altında uzayıp gidiyordu. Yarım mil uzakta Raznatovic'in koruma sürüsüne rağmen lobisinde vurularak öldüğü oteli görebiliyordu. Bir taksi onu Chandler adındaki dedektiflik bürosuna götürdü. Burası hala Philip Marlowe özentisi Dragan Stoich tarafından yönetiliyordu. Dexter'ın bahanesi Raznatovic hakkında New York Kır tarafından istenen 10 bin kelimelik bir biyografiydi. Stoich başını eğerek bir homurtuyla yanıt verdi. Onu herkes tanıyordu. Bir pop şarkıcısıyla evlendi. Güzel bir kızdı. Gerçekte benden ne istiyorsunuz? Amerikan pasaportunun Alfred Barnes adıyla tanıttığı Dexter, aslında o yazıyı yazmak için gerekli bütün malzeme bende var dedi. Ama sonradan aklıma gelen birinden bahsetmeliyim. Belgrad'ın yasa dışı çevrelerinden, Arka'nın çağdaşı olan birinden. Adı Zoran Ziliç. Stoiç tuttuğu soluğunu salıverdi. İşte o berbat biriydi dedi. Hakkında yazı yazılmasından, fotoğrafının çekilmesinden, hatta ondan konuşulmasından hiç hoşlanmazdı. Onu bu şekilde rahatsız edenler ziyaret edilirdi. Dosyalarda onun hakkında fazla bir şey yok. Olabilir. Belgrad'ın yazılı malzeme hakkında en büyük ajans hangisi? Hiç sorun değil. Ajans zaten sadece bir tane. Adı VIP. Brakar'da bir ofisi var. Genel yayın yönetmeni de Slavko Markovic. Dexter ayağa kalktı. Balkanlı Marlow, hepsi bu kadar mı diye sordu. Bir fatura yazılmasına dahi değmez. Amerikalı 100 dolarlık bir banknot çıkararak dedektifin masasının üstüne bıraktı. Verilen tüm bilgilerin bir bedeli vardır Bay Stoich. Sadece bir adla bir adresin bile. Başka bir taksi onu VIP ajansına götürdü. Bay Markovic yemekte olduğundan Dexter bir kafe buldu ve adam dönene kadar hafif bir yemek ve bir bardak yerli kırmızı şarapla oyalandı. Markovic de dedektif kadar kötümserdi ama elinde ne olduğuna bakmak için kendi özel veri tabanını tuşladı. Tek bir küpür varmış, üstelik İngilizce dedi. Bu Newsweek'in Bosna Savaşı hakkındaki yazısıydı. Dexter hepsi bu kadar mı diye sordu. Bu adam güçlü, önemli ve çarpıcı biriydi. Herhalde arkasında bir iz bırakmıştır. Mesele de bu ya dedi Markovic. O saydığınız tüm niteliklere sahipti ve de şiddet yanlısıydı. Milosevic döneminde dediği dedikti. Ortadan kaybolmadan önce hakkındaki bütün kayıtları sildirmiş olduğu anlaşılıyor. Polis kayıtlarını, mahkeme kayıtlarını, devlet televizyonunu, medya, hepsini. Ailesi, okuldaki akranları, eski meslektaşları, hiç kimse onun hakkında konuşmak istemiyor. Uyarılmış oldukları belli. Yüzü olmayan bir adam o. Onun hakkında bir şeyler yazmanın en son ne zaman denenmiş olduğunu anımsayabiliyor musunuz? Markovic biraz düşündü. Siz söyleyince aklıma geldi. Birisinin denediğine dair bir söylenti duymuştum ama devamı gelmedi. Milosevic iktidardan düşüp Ziliç'te ortadan kaybolduktan sonra birisi bir makale yazmaya kalkışmıştı. Ama sanırım yayınlanmasından vazgeçildi. Kimdi bu? Fısıltı gazetesine göre burada Belgrad'da yayımlanan bir dergiymiş. Adı Ogledalo. Kelime manası ayna demek. Ayna hala yayın hayatında varlığını sürdürüyordu. Yayın yönetmeni de hala Vuk Kobaç'tı. Basım günü olmasına rağmen Amerikalı'ya değerli vaktinden birkaç dakika ayırmayı kabul etti. Kovuşturmayı duyunca bozuldu. O berbat adam dedi. Keşke hiç bahsini duymasaydım. Ne oldu? Serbest çalışan genç bir gazeteci adayı vardı. İyi bir çocuktu. Zeki ve çok hevesliydi. Kadrolu bir iş istiyordu. Boş yerim yoktu ama ona bir şans vermem için yalvardı. Ben de ona bir görev verdim. Adı Petrovic'ti. Srećko Petrovic. Sadece 22 yaşındaydı. Zavallı çocuk. Ona ne oldu? Ne olacak, ezildi zavallı. Arabasını annesiyle oturduğu apartman blokunun karşısında park etmişti. Yolu geçmeye hazırlandığı sırada bir Mercedes sokağın köşesini döndü ve onu ezdi. Dikkatsiz bir sürücüymüş. Hem de çok dikkatsizmiş. Zavallı çocuğun iki kez üstünden geçmeyi başardı. Sonra durmadan gazlayıp uzaklaştı. Çok cesaret kırıcı. Haklısınız, o sürgündeyken bile Belgrad'da birinin öldürülmesini emredip cinayetin işlenmesini sağlayabilir. Ölenin zavallının annesinin adresini verebilir misiniz? Bir dakika, bir çelenk göndermiştik, herhalde apartmanına gönderilmiştir. Adresi buldu ve ziyaretçisine vererek onunla vedalaşmak istedi. Dexter, son bir sorum var dedi, bu ne zaman oldu? 6 ay önce, yılbaşından hemen sonra. Benden size bir nasihat Bay Barnes. Yazınızı Arkan hakkında yazın. O en azından öldü. Zil içe ilişmeyin. Sizi öldürür. Şimdi de işimin başına dönmeliyim. Bugün basım günü. Adres Novi Beograd, blok 23'tü. Dexter Otel'in kitapçısından satın aldığı şehir planında Novi Beograd veya Yeni Belgrad'ı saptadı. Sava ile Dunav, yani hiç de mavi olmayan Tuna'nın kucakladığı yarımadada otelinin de yer aldığı oldukça sevimsiz kesimdi. İki nehirle merkezi Belgrad'dan ayrılmıştı. Komünizm yıllarında işçiler için dev apartmanlar modaydı. Betondan dev arı kovanlarına benzeyen bu binalar Novi Beograd'daki boş arsalarda göz açıp kapayana kadar yükselmişti. İçindeki her bölüm kapısı hava şartlarına açık uzun bir koridora açılan minik bir daireydi. Bu binalardan bazıları çok iyi dayanmıştı. Bu içindekilerin refah düzeyine ve bunun sonucu olan bakım düzeyine bağlıydı. 23 numaralı blok hamam böceklerinin istilasına uğramış feci bir yerdi. Bayan Petrovic 9. katta oturuyordu. Asansör ise arızalıydı. Dexter basamakları koşa koşa çıkabilirdi ama yaşlıların bu merdivenlerle nasıl başa çıkabildiklerini merak ediyordu. Özellikle de hepsi görünüşe göre azılı sigara tiryakisi olduklarına göre. Kadını görmek için tek başına yukarı çıkmasının bir anlamı yoktu. Bayan Petrovic'in İngilizce bilmesi uzak bir olasılıktı. Dexter de Sırpça bilmiyordu. Hayatta resepsiyonda çalışan zeki ve güzel kızlardan biri ona yardım etme teklifini kabul etti. Kız evlenebilmek için para biriktiriyordu. Nöbetinin sonunda fazladan bir saat çalışmak için 200 dolar hiç de fena bir ücret sayılmazdı. Saat 19'a tam zamanda geldiler. Bayan Petrovic iş yerlerini temizleyerek hayatını kazanıyordu. Her akşam nehrin karşı yanındaki ofislerde geceyi çalışarak geçirmek üzere evinden çıkıyordu. Kadıncağız hayatın yenik düşürdüğü zavallılardan biriydi. Yorgun ve buruşuk yüzü de hayatının hikayesini özetliyordu. Yaşı 45 ile 70 arası bir yerlerdeydi. Bir iş kazasında ölen kocası için ona hiçbir tazminat ödememişlerdi. Oğlu ise penceresinin altında öldürülmüştü. Yoksul insanların kendilerine yaklaşan görünürde çok zenginlerin karşısında göstermeleri olağan olan şüpheyle karşılık verdi. Dexter koca bir buket çiçek getirmişti. Bayan Petrovic evinde çiçek görmeyeli uzun zaman olmuştu. Adı Anna olan otel çalışanı kız çiçekleri fakir küçük odada 3 ayrı grup halinde düzenledi. Sreçko'nun başına gelenler hakkında bir yazı yazmak istiyorum dedi Dexter. Onu sizin için geri getiremeyeceğimi biliyorum. Ama ona bunu yapan adamın belki maskesini düşürebilirim. Bana yardım eder misiniz? Kadın omuzlarını silkti. Hiçbir şey bilmiyorum diye karşılık verdi. Ne iş yaptığını hiç sormadım. Öldüğü gece yanında bir şey taşıyor muydu? Bilmiyorum. Ölüsünün üstünü aradılar. Her şeyi aldılar. Ölünün üstünü mü aradılar? Yani sokak ortasında mı? Evet. Evrakı belgeleri var mıydı? Arkasında bazı notlar bırakmış mıydı? Burada, apartmanda. Evet, bir yığın kağıdı vardı. Yazı makinesiyle kalemlerinin yanında. Ama ben onları hiç okumadım. Onları görebilir miyim? Gittiler. Gittiler mi? Adamlar götürdüler. Hepsini götürdüler. Yazı makinesinin şeridini bile. Polisler mi götürdü? Hayır, adamlar. Hangi adamlar? Geri geldiler. 2 gece sonraydı. Beni şurada köşede oturttular. Her tarafı aradılar. Nesi var nesi yoksa alıp götürdüler. Bay Kovac için yaptığı çalışmalardan hiç mi bir şey kalmadı? Yalnız fotoğraf kaldı. Fotoğrafı unutmuşum. Lütfen bana fotoğrafı anlatın. Her şey Anna aracılığıyla bir dilden diğerine parça parça nakledildi. Acemi gazeteci Sreçko ölümünden 3 gün önce bir yılbaşı partisine katılmış, bu arada kot ceketine kırmızı şarap dökülmüştü. Annesi sonradan yıkamak üzere ceketi kirli çamaşır torbasına tıkmıştı. Ama delikanlı ölünce bunun bir anlamı kalmamıştı. Zavallı anne çamaşır torbasını unutmuş, gangsterler de sormayı akıllarına getirmemişlerdi. Bayan Petrovic ölü oğlunun giysilerini topladığı sırada lekeli cekette torbadan düşmüştü. Bayan Petrovic oğlunun içlerinde para unutup unutmadığına bakmak için ceketin ceplerini yoklamış, bu arada sertçe bir cisim eline gelmişti. Bir fotoğraftı bu. ''Dexter, fotoğraf hala sizde mi, onu görebilir miyim?'' diye sordu. Yaşlı kadın evet gibilerden başını eğdi ve köşedeki dikiş kutusuna yürüdü. Elinde fotoğrafla geri döndü. Bu fotoğrafçıyı son anda fark eden gafil avlanmış bir adamın fotoğrafıydı. Yüzünü gizlemek ister gibi elini havaya kaldırmıştı. Ama fotoğrafçı deklanşöre basıvermişti. Fotoğraf adamı dimdik ve yüzden almıştı. Arkasında kısa kollu bir gömlek ve pantolon vardı. Fotoğraf siyah beyaz türdendi. Belki profesyonelce bir netliği yoktu ama büyütülmek ve biraz üstünde oynamak suretiyle olabildiğince düzeltilebilirdi. Dexter New York'ta buldu ve evrak çantasının astarının altında taşıdığı ergenlik çağı fotoğrafıyla bir kokteylde çekilmiş olanı anımsadı. Hepsi biraz bulanıktı ama hepsi aynı adamdı. Ziliç'ti. ''Dexter, bu fotoğrafı satın almak istiyorum Bayan Petrovic'' dedi. Kadın omuzlarını silkti ve Sırpça bir şeyler geveledi. Anna lafa karıştı. ''Fotoğrafı alabileceğinizi söylüyor. Kendisini hiç ilgilendirmiyormuş. Kim olduğunu da bilmiyor zaten.'' ''Son bir soru. Sreçko ölmeden önce bir süreliğine bir yere gitmiş miydi?'' ''Evet, Aralık ayında. Bir hafta kalmıştı. Nereye gittiğini hiç söylememişti ama burnu güneşten soyulmuştu.'' Bayan Petrovic onları kapıya ve çalışmayan asansörle merdivenlere giden hava şartlarına açık koridora kadar geçirdi. Anna önden yürüyordu. Onun söylenenleri duymayacak kadar uzaklaştığından emin olunca Dexter, kendisi gibi çocuğunu kaybetmiş olan Sırp anneye döndü ve yavaşça İngilizce olarak konuştu. ''Söylediklerimin tek kelimesini bile anlayamazsınız bayan. Ama o domuzu Birleşik Amerika'da hapse tıktırabilirsem bunu biraz da sizin için yapacağım. Bu benden size bir ikram olacak.'' Kadıncağız tabii ki tek kelime anlayamamıştı ama Dexter'ın gülümsemesini karşılıksız bırakmayarak hıvala dedi. Belgrad'da geçirdiği o bir tek günün içinde Dexter bunun teşekkür ederim anlamına geldiğini öğrenmişti. Taksiye beklemesini söylemişti. Anna'yı eline 200 doları sıkıştırdıktan sonra Banlieue'deki evine bıraktı ve şehir merkezine dönerken fotoğrafı yine inceledi. Ziliç açık bir beton alan ya da uçak pistine benzeyen bir yerde duruyordu. Arkasında ambara benzeyen büyük ve alçak binalar göze çarpıyordu. Binalardan birinin yukarısında bir bayrak dalgalanıyordu. Ama bayrağın bir kısmı rüzgarın etkisiyle fotoğrafın dışında kalmıştı. Fotoğrafta ucu gözüken bir şey daha vardı ama bunun ne olduğunu kestiremiyordu. Taksi şoförünün omuzuna dokundu. ''Bir büyüteciniz var mı?'' Şoför anlayamamıştı ama el kol hareketleri esrarı aydınlattı. Adam evet gibilerden başını eğdi. Gerektiğinde şehir planını incelemek için arabanın torpido gözünde bir büyüteç bulunduruyordu. Soldan fotoğrafa giren uzun ve yassı cismin ne olduğu meydana çıktı. Bir uçağın yerden 180 santim yukarıda olan kanadının ucuydu. Demek ki büyük bir yolcu uçağı değil, daha küçük bir uçaktı. Dexter arka plandaki binaları tanıdı. Ambar değil, hangarlardı. Büyük yolcu uçakları için zorunlu olan dev yapılar değil, düşey, kuyruğu ender olarak 9 metreyi aşan özel uçaklar ve şirket jetlerinin konulduğu küçük hangarlardı. Adam özel bir havaalanında ya da bir havaalanının şirket yöneticilerine ayrılmış bölümündeydi. Otelde ona yardımcı oldular. Evet, Belgrad'da birçok internet kafe vardı ve hepsi geç saatlere kadar açık oluyordu. Dexter kafeteryada akşam yemeğini yedi ve bir taksiyle bu kafelerin en yakındakine gitti. Sevgili araştırma makinesinin başına oturunca dünyadaki bütün bayrakları görmek istedi. Ölü gazetecinin çektiği fotoğrafta hangarların yukarısında dalgalanan bayrak tek renkliydi. Ama üstünde 3 yatay kalın çizgi vardı. Alttakinin ise siyah gözükecek kadar koyu renkli olduğu belliydi. Siyah değilse çok koyu bir lacivertti. Dexter siyahta karar kıldı. Dünyadaki bütün bayrakları gözden geçirirken en az yarısında çizgilerin üstüne oturtulmuş bir tür logo ya da başka motifin olduğuna dikkat etti. Aradığı bayrakta ise bu yoktu. Bu da onu diğer yarıdakilerin arasında araması gerektiğine işaret ediyordu. Yatay çizgileri olup logosu olmayanların sayısı 2 düzineyi geçmiyordu. Alttaki çizgisi siyah ya da siyaha yakın renkte olanlar ise 5 taneydi. Gabon, Hollanda ve Sierra Leone'nin üçünün de alttaki çizgisi tek renkli bir fotoğrafta siyah gibi gözükecek yatay çizgileri vardı. Yalnız iki bayrağın alt yatay çizgisi kesinlikle siyahtı. Bunlar Sudan'la bir başka ülkeydi. Fakat Sudan'ın bayrağında üç yatay çizgiden başka direkt yanında yeşil bir üçgen göze çarpıyordu. Geriye kalanın bayrak direğine yakın dikey bir çizgisi vardı. Fotoğrafa gözlerini diken Dexter dördüncü çizgiyi seçer gibi oldu. Pek net değildi ama vardı. Direğe bitişik dikey bir kırmızı çizgiyle dalgalanan kenara kadar uzanan yeşil, beyaz ve siyah yatay çizgiler. Ziliç Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yerindeki bir havaalanındaydı. Soluk tenli bir Slav'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde güneşte durmaktan Aralık ayında bile burnu soyulabilirdi. Sekizinci kısım, sayfa 212. Körfez. Birleşik Arap Emirlikleri 7 tanedir ama ilk akla gelenler en büyük ve en zenginleri olan 3 tanesidir. Dubai, Abu Dhabi ve Şarja. Kalan 4 tanesi çok daha küçüktür ve adlarını bilen hemen hemen yoktur. Hepsi yarımadada Suudi kara kitlesinin güney ucunda, kuzeyde Basra Körfezi'ni, güneyde Umman Körfezi'ni ayıran çöl dilinde yer alırlar. İşlerinden yalnız biri, Al-Fucayrah güneye Umman Körfezi'ne, dolayısıyla Arap Denizi'ne bakar. Diğer altısı kuzey kıyısına tek bir sıra halinde dizilir ve suyun diğer yanındaki İran'a bakarlar. Burada 7 başkent dışında bir çöl vahasında El-Ayn da vardır. Bu şehrin bir havaalanı bulunur. Dexter daha Belgrad'dayken Zoran Zilic'in fotoğrafını tekrar çekebilecek, netliğini arttırabilecek ve İskambil kağıdı kadarken cep kitabı sayfası kadar büyütebilecek teknolojiye sahip bir portre fotoğrafı stüdyosu bulmuştu. Fotoğrafçı bu iş üzerine çalışırken Dexter internet kafeye döndü ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında bilgi edindi. Ertesi gün jatın normal seferiyle Beyrut üzerinden Dubai'ye uçtu. Zengin emirliklerin servetleri ön planda petrol gelirlerine dayanıyorsa da hepsi ekonomilerinin tabanını genişletip turizmi ve gümrüksüz mal satışını da buna eklemeye çalışmışlardır. Petrol yataklarının çoğu kıyının açığındadır. Petrol platformlarının gereksinimlerinin sürekli karşılanması gerekir. Ağır kargolar için deniz yolu araçları kullanılır. Kişisel transferlerin helikopterle yapılması hem daha hızlı hem de daha kolaydır. Petrol platformlarını çalıştıran şirketlerin kendi helikopterleri olsa da charter firmaları içinde bol iş vardır. İnternet ise Dubai'de bunun gibi 3 firmanın adını açıkladı. Amerikalı Alfred Barnes bunların ilkini avukat olarak ziyaret etti. Formaliteleri en az umursayan ve dolar tomarlarıyla en fazla ilgileneni olacağı gerekçesiyle içlerinde en küçüğünü seçmişti. Bu gerekçelerin her ikisinde de haklıydı. Ofis Port Raşid'deki bir barakaydı. Sahibi ve baş pilotu olan kişinin ekmeğini kazanmaya çalışan eski bir İngiliz Hava Kuvvetleri pilotu olduğu meydana çıktı. Dexter elini uzatarak, "Adım Alfred Barnes, avukatım," diye kendini tanıttı. "Bir sorunum, acele bir durumum ve hemen hemen sınırsız bir bütçem var." Eski İngiliz Hava Kuvvetleri pilotu bir kaşını kaldırdı. Dexter fotoğrafı sigara yanıklarıyla örtülü masanın karşı tarafına itti. "Müşterim çok zengin bir adam ya da eskiden çok zengindi." Pilot servetini kayıp mı etti diye sordu. Bir anlamda öyle, öldü. Hukuk firman vasiyet hükümlerinin yerine getirilmesiyle görevli. Bu adam ise vasiyetnameye göre başlıca variz. Ne var ki o bunu bilmiyor, bizse onu bulamıyoruz. Ben bir charter pilotuyum, kayıp kişilerin arayıcısı değil, üstelik o adamı hiç görmedim. Görmüş olmanız için de bir sebep yok, önemli olan fotoğraftaki arka plan. Dikkatli bakın, bir havaalanı ya da küçük bir havaalanı sahası değil mi? Onunla ilgili son haber burada. Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivil havacılık alanında çalıştığı. Fotoğraftaki havaalanının neresi olduğunu belirleyebilirsem herhalde adamı bulabilirim. Ne diyorsunuz? Charter pilotu fotoğraftaki arka planı inceledi. Buradaki havaalanlarının 3 ayrı bölümü vardır. Askeriye, normal hava yolları ve özel uçaklar. Bu kanat bir şirket uçağına ait. Körfez'de bunlardan düzinelerce, hatta belki yüzlerce var. Çoğunun şirket logosu vardır ve zengin Arapların malıdırlar. Ne yapmak istiyorsunuz? Dexter'ın istediği charter kaptanını bütün bu havaalanlarının hangarlarına ve uçuş personelinin arasına sızdırmaktı. Bu da belli bir bedel karşılığındaydı ve 2 gün sürüyordu. Pilotun ileri sürdüğü bahane bir müşteriyi almaya geldiğiydi. Özel jet bölümünde 60 dakika geçirmesinden sonra hayali müşteri ortaya çıkmayınca pilot kuleye charter anlaşmasını bozduğunu ve gideceğini haber verdi. Abu Dhabi, Dubai ve Sharjah havaalanları dev tesislerdi. Özel uçakların kullandığı bölüm bile fotoğrafta görülenden çok daha büyüktü. Ajman ve el-Kuvayn emirliklerinin kendi havaalanları yoktu. Zaten çok yakın olduklarından Şarja havaalanından yararlanıyorlardı. Geriye çöl şehri El-Ayn, yarımadanın uzak yanında Umman Körfezi'ne bakan El-Fucayrah, bir de kuzeyde içlerinde en az bilineni olan Ras el-Kaymah kalıyordu. Aradıklarını ikinci günün sabahında buldular. Bell Jet Ranger çölde bir süre uçtuktan sonra İngilizlerin LK dedikleri havaalanına indi. Arkalarında bayrağın dalgalandığı hangarlar işte oradaydı. Dexter Charter'ı 2 tam gün için kiralamış, el çantasını da beraberinde getirmişti. Pilot da bir avuç dolusu $100 banknotla ödeşti, uçaktan indi ve Bell'in havalanıp uzaklaşmasını seyretti. Etrafına bakınınca Srećko Petrović'in kaderini belirleyen fotoğrafı çektiği yerde durduğunu fark etti. İdare binasından çıkan bir görevli ona pistten çekilmesini işaret etti. Hava yolu ve özel jet yolcularının kullandıkları terminal binası temiz, pak, derli toplu ve küçüktü. Özellikle de küçük. Adını Emir'in ailesinden alan El Kasımi Uluslararası Havaalanı, belli ki adları bütün dünyada ün yapmış hava yollarına hizmet vermiyordu. Terminal binasının önüne Rus yapımı Antonovlar ve Tupolevler dizilmişti. Çift kanatlı eski bir Yakovlev de vardı. Bir uçakla Tacikistan Hava Yolları'nın renkleri ve logosu dikkat çekiyordu. Dexter bir kat yukarıdaki teras kafeye çıkarak bir kahve içti. Aynı katta idare ve fazlasıyla iyimser halkla ilişkiler bölümü de yer alıyordu. Buradaki tek memur ürkek görünüşlü genç bir bayandı. Başından ayaklarının ucuna kadar siyah bir çadora bürünmüştü ve yalnız elleriyle soluk oval yüzü görünüyordu. İngilizceyi duraklayarak konuşuyordu. Alfred Barnes şimdi çok önemli bir Amerikan şirketine bağlı memur olmuştu. Ve Ras El Kaimah'ın egzotik bir kongre merkezi arayan iş adamlarına ne gibi imkanlar sunabileceğini öğrenmek istiyordu. Özellikle de bu kişilerin gelecekleri şirket jetlerine havaalanında ne gibi olanaklar sunulabileceğini bilmesi gerekiyordu. Genç kız ona nazik davranmakla beraber dediğinden şaşmadı. Turizmle ilgili bütün bilgilerin Eskişehir'in bitişiğindeki ticaret merkezinde bulunan turizm bölümünden alınması gerekiyordu. Bir taksi Dexter'ı oraya götürdü. Hilton'a 500 metre uzaklıkta ve yeni derin deniz limanının hemen kıyısındaki bir inşaat mahallinde küp biçimli bir binaydı. Turizmi geliştirmeye meraklı olanların kuşatmasında gözükmüyordu. Eğer bir soran olsa Bay Hüseyin El-Kuri kendini iyi bir adam olarak nitelerdi. Ama onun hayatından hoşnut bir adam olduğu söylenemezdi. İlk iddiasını haklı göstermesi istense sadece bir tek karısı olduğunu ve ona iyi davrandığını söylerdi. 4 çocuğunu iyi bir babanın yapacağı gibi yetiştirmeye çalışıyordu. Her cuma camiye namaza gidiyor, Kur'an'ın öğretilerine uyarak imkanları ölçüsünde zekatını da veriyordu. İşinde çok daha fazla ilerlemesi gerekirdi ama Allah'ın yüzüne gülmediği anlaşılıyordu. Turizm Bakanlığı'nın orta kademelerine tıkılıp kalmıştı. Daha doğrusu derin deniz limanına bitişik inşaat mahallinin ortasında kimsenin uğramadığı bu tuğla küpüne tutsak olmuştu. Derken bir gün güleç yüzlü bir Amerikalı içeri girdi. El-Huri çok sevindi. Ona bir şeyler soracaklar, kendisi de yüzlerce saatini öğrenmekle geçirdiği İngilizcesini en sonunda kullanabilecekti. Nazik bir şekilde havadan sunan konuşulduktan sonra Arapların hemen ciddi konulara girmekten hoşlanmadıklarını Amerikalı'nın bilmesi ne kadar hoştu. Klima arıza yaptığına, dışarıdaysa ısı 40 dereceye yaklaştığına göre Amerikalı'nın taksisiyle Hilton'un kafe barına gidebilirlerdi. Hilton'un barının hoş serinliğine yerleşmelerinden sonra Amerikalı'nın işinden söz açmakla acele etmemesi Bay El-Huri'nin garibine gitmişti. Arap sonunda dayanamadı. ''Evet, size nasıl yardımcı olabilirim?'' Amerika'da ciddi bir tavırla yanıt verdi. Biliyor musunuz dostum, tüm hayatımın felsefesi, merhametli yüce yaratıcımızın bizi birbirimize yardım etmemiz için bu dünyaya yolladığıdır. Ve öyle sanıyorum ki ben de sizlere yardım etmek için buradayım. Amerikalı bir şey ararmış gibi dalgın bir tavırla ceketinin ceplerini karıştırmaya başladı. Pasaportu, katlı tanıtım mektupları ve Bay El-Huri'nin soluğunu kesen koca bir deste $100 banknot meydana çıktı. ''Bakalım birbirimize nasıl yardım edebiliriz?'' Devlet memuru dolarlara baka kalmıştı. ''Yapabileceğim bir şey varsa?'' diye mırıldandı. ''Sizinle dürüstçe konuşacağım Bay El-Huri. Gerçek mesleğim borç toplayıcılığıdır. Pek sevimli bir görev değil ama zorunlu. Bir şeyler satın aldığımız zaman bedelini ödememiz gerekir. Öyle değil mi?''
''Gayet tabii.''
''Şimdi zaman zaman uçakla havaalanınıza inen bir adam var. Kendi şirket uçağıyla. İşte şu adam.'' Bay El-Huri fotoğrafa birkaç saniye baktı, sonra başını salladı. Bakışı yine dolar destesine takıldı. Orada $4000 mı vardı, yoksa 5000 mi? Faysal'ın üniversite masraflarını karşılamaya yeterdi. Ne yazık ki bu adam uçağının parasını ödemedi. Öyle olunca da bir anlamda onu çalmış sayılır. Depozitoyu ödedi, sonra uçağa bindiği gibi uçtu gitti ve bir daha görünmedi. Büyük bir olasılıkla kayıt numarasını değiştirmiştir. Biliyorsunuz bunlar değerli araçlardır. Her biri $20 milyon değerinde. Bu durumda gerçek sahipler uçaklarını bulmalarına yardım edeceklere somut şekilde minnettarlıklarını ifade edeceklerdir.
Ama o adam eğer buradaysa onu tutuklayın, uçağa da el koyun. Bizim yasalarımız var.
Heyhat, o adam yine gitti ama buraya her inişinin kayıtları vardır. Ras el Kayma havaalanındaki dosyalarda. Sizin konumunuzdaki bir memur bu dosyaları görmeyi talep edebilir. Memur temiz bir mendille dudaklarını sildi. Bu dediğiniz uçak ne zaman buradaydı?
Geçen Aralık ayında.
23 numaralı bloktan ayrılmadan önce Dexter Bayan Petrovic'den oğlunun 13 ile 20 Aralık arasında evde olmadığını öğrenmişti. Sreçko'nun fotoğrafı çektiği, görüldüğü, görüldüğünü bildiği ve yurduna dönmekte acele ettiği hesaba katıldığı takdirde yaklaşık ayın 18'inde Ras el Kaymah'ta bulunmuş olması gerekirdi. Buraya gelmesi gerektiğini nereden öğrendiği hakkında Dexter'ın hiçbir fikri yoktu. Çok iyi ya da çok şanslı bir gazeteci olmuş olmalıydı. Kovaç'ın ise onu işe alması gerekirdi.
Bay El Khoury, buraya birçok şirket uçağı gelir dedi.
Benim özel veya şirket jetlerinin numaralarıyla tiplerini bilmeye ihtiyacım var. Özellikle Avrupalılara ait olanların. Umarım geçen 15 ile 19 Aralık arasında burada bulunmuş olan uçaklar arasında o da vardır. O 4 günün içinde burada kaç yabancı uçak vardı? 10 tane mi? Satıcıları temsil ettiğine göre uçağın tipini nasıl olup da bilmediğini Arap'ın sormamasını içinden diliyordu. 100 dolarlık banknotları saymaya başladı. Bunlar iyi niyetimin ve size güvenimin kanıtı dostum dedi. Kalan 4000'i de sonra öderim.
Arap hala tereddüt ediyordu. Belli ki bu yüklü paraya duyduğu istekle suçun anlaşılmasıyla işinden kovulmak korkusu arasında bocalıyordu. Amerikalı ısrar etti. Memleketinize zarar vermeniz söz konusu olsaydı inanın böyle bir şey istemek aklımdan geçmezdi. Ama bu adam bir hırsız. Çaldığı şeyin elinden alınması herhalde iyi bir davranıştır. Kutsal kitapta günah işleyenin cezalandırılmasının gerektiğinden söz edilmiyor mu?
Bay El Khoury elini dolarların üstüne dayadı. Dexter, bu otelde kalacağım dedi. Hazır olduğunuz zaman sadece Bay Barnes'ı isteyin olmaz mı? Beklenen telefon 2 gün sonra geldi. Bay El Khoury yeni gizli ajanlık rolünü oldukça ciddiye alıyordu. Umumi bir telefon kulübesinden telefon açmıştı. Sabahın ileri bir saatinde soluk soluğa bir ses, dostunuz arıyor dedi.
Dexter, günaydın dostum, beni görmek mi istiyorsunuz diye sordu.
Evet, paketiniz bende.
Burada mı, ofisinizde mi?
İkisi de olmaz, fazla gözünü. Elhamra Kalesi, öğle yemeği. Biri kulak misafiri olacak olsa diyalog bundan kuşku uyandırıcı olamazdı. Ama Dexter, Ras el Kaymah gizli servisinin burada iş başında olacağını sanmıyordu. Oteldeki hesabını kapattı ve bir taksi çağırdı. Elhamra Kalesi otelin şehrin dışında kıyı boyunca 15 kilometre ileride Dubai yönündeydi. Kuleli mazgallı bir Arap kalesi 5 yıldızlı lüks bir plaj oteline dönüştürülmüştü. Dexter öğle vakti oradaydı. Körfez'de öğle yemeği için saat fazla erken olduğundan kubbeli lobide alçak bir koltuğa yerleşti, bir bira getirtti ve kemerli girişi göz hapsinde tutmaya girişti. Bay El Khoury saat 13'ü 1-2 dakika geçe park yeriyle otel arasındaki 100 metreyi yürümekten kan ter içinde çıka geldi. Otelin 5 restoranından soğuk büfeli Lübnan'ın kilini seçtiler. Tabaklarını alıp üstlerinde ağırlık olan uzun masalara yönelirlerken Dexter bir sorun çıkmadı ya diye sordu.
Hayır, bölümümün Ras el Kaymah'taki turistik yenilikleri tarif eden bir broşür yollamak için buraya gelmiş bütün ziyaretçilerle bağlantı kurmak istediğini anlattım.
Dexter'ın yüzü güldü. İşte bu çok parlak bir fikir. Peki bu istemi kimse tuhaf karşılamadı mı?
Tam aksi, hava trafiğindeki memurlar Aralık ayı ile ilgili bütün uçuş dökümlerini çıkardılar ve bana tüm ayınkini vermekte ısrar ettiler.
Avrupalı sahiplerin önemli kişiler olduklarından söz etmiştiniz.
Evet ama iyi tanınan petrol şirketi olmayan yalnız 4-5 tane var. Gelin oturalım.
Köşedeki bir masaya yerleşip 2 bira ısmarladılar. Birçok modern Arap gibi Bay El Khoury'nin de alkollü içeceklerle bir sorunu yoktu. Lübnan yemeklerinden de belli ki hoşlanıyordu. Tabağını mezelerle humus, mutabel, hafif kızartılmış hallumi peyniri, sambusek, kibbeh ve zeytinyağlı dolmalarla tepeleme doldurmuştu. Dexter'a bir kağıt destesi uzattı ve yemeye başladı. Dexter Aralık ayı içindeki uçuş planları dökümünü gözden geçirdi. Uçakların iniş zamanını ve hareketten önce havaalanında kalış sürelerini not etti. Ta ki 15 Aralık gününe gelene kadar. O gün gelen ve 19 Aralık'a kadar kalan uçakları kırmızı keçe kalemle işaretledi. 9 taneydiler. 2 Grumman 3 ve 1 Grumman 4 uluslararası ünü olan Amerikan petrol şirketlerine aitti. Bir Fransız Dassault Mystère ile bir Falcon, Elf Aquitaine'a aitti. Geriye 4 tane kalıyordu. Daha küçük bir Lyre'ın bir Suudi prensine, daha büyük Cessna Station'ın ise Bahreyn'i bir milyarder iş adamına ait olduğu biliniyordu. Son 2 uçaktan biri Bombay'dan gelen İsrail yapımı bir Westwind, diğeri ise Kahire'den gelen ve oraya dönen bir Hawker bindi.
Birisi Westwind'in yanına Arap harfleriyle bir şeyler not etmişti.
Bu da ne diye sordu Dexter.
Buraya sürekli gelen bir uçak olduğunu anlatıyor. Hintli bir sinema yapımcısına ait. Bombay'dan geliyor. Londra'ya veya Cannes'a ya da Berlin'e giderken buraya uğruyor. Biliyorsunuz şu film festivallerinin müdavimi. Kuledekiler yüzünü görür görmez tanıyorlar onu.
Fotoğraf yanınızda mı?
El Huri ona fotoğrafı iade etti. Bunun Hawker'la geldiğini düşünüyorlar.
Hawker 1000'in numarası P4Z'mdi ve Bermuda'nın Zeta şirketi adına kayıtlıydı.
Dexter adama teşekkür etti ve ona vaat ettiği paranın bakiyesi olan 4000 doları ödedi. Birkaç kağıt için yüklü bir paraydı ama Dexter bunun gereksindiği ipucu olabileceğini düşünüyordu.
Dubai havaalanına dönüş yolunda bir zamanlar ona söylenen bir şeyi düşünüyordu. Adamın tüm kimliğini değiştirecek olsa bile eskiye ait minik bir ayrıntıyı hatıra niyetine alıkoymaktan kendini alamadığını.
Zemzemu'nun yani Zoran Zil için Belgrad'da doğup büyüdüğü semtin adının ilk üç harfiydi. Zeta ise Z harfinin Yunancası ve İspanyolcasıydı. Fakat Hawker kendisine ait olsa Zil iş kendini ve şirketlerini, bu arada tabii ki uçağını, kat kat kamuflaj arkasında gizlerdi. Kayıtlar bir yerlerde olmalıydı ama masum şekilde bilgi arayanların ulaşamayacakları tipte veri tabanlarında depolanmış olurlardı.
Dexter bilgisayarları herkes kadar kullanabilirdi. Ancak korunmuş bir veri tabanına girmesinin bir yolu yoktu. Neyse ki bunu yapabilecek biri olduğunu anımsamıştı.